Ayrım 4. Yaşasın İhtilal. Sadık Güvenç. Sayfa 46. Hiç kimse. Soğuktan büzüşmüş ellerini cebine sokacak hali bile kalmamıştı. Cep de cebe benzese bari. Buzdolabından beter. Binleks mi ne diyorlar ya, ondan işte. Yırtık pırtık bir montun cebi. Gören bu elleri çot olmuş sanır. Haftalardır tarak yüzü görmemiş, kazık gibi saçları da sanki soğuktan buz tutmuş gibi öyle dimdik. Yol ağzında şaklabanlık yaparak ıvır zıvır satan satıcı uzaktan uzağa tanırdı. Öyle akraba filan düşmezlerdi birbirlerine. Oradan gelip geçtikçe tanımıştı satıcıyı. Şaklabanın biriydi işte. Varsa müşterilerine laf yetiştirir, yoksa yoldan geçenlere takılır, dereden tepeden bir sürü laf bulurdu. Ellerinin karıncalandığını hissediyordu. Astarsız deri ceketinin cebi de sığınacak bir yer değildi elleri için. Hava güneşli ama olsa olsa kuytu yerlere gücü yetmektedir. Böyle sokak ortasında kursağına lokma girmemiş, it gibi aç, dişleri takırdayan birine hangi mevsimin güneşi yardım edebilir? Geveze satıcının yanı başında buhar saçan bir çaydanlık gördü. Buharından olsun yararlanamaz mıydı? Yaklaştı çekinerek. Hani dayak yiyeceğini bile bile kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp bir parça sıyrılıp yalanıp atılmış kemiği kapıp kaçmak isteyen sokak köpekleri olur ya, işte öyle. Uzattı neredeyse acısından varlığını unuttuğu ellerini çaydanlığın buharına. İçine bir acı yayıldı, bir acı yayıldı ki. Olsun, geçerdi birazdan. Satıcı yine övüyordu mallarını yoldan gelip geçenlere. Bu domatesler sudan ucuz. Muzlarım hakiki çikita, elmalarım sulu. Buyurun ablalarım, abilerim, bakmak serbest. Bakacaksın, alacaksın, beğenmezsen aha bu domateslerle kafamı yaracaksın. Buhar iyi geldi. Parmakları terlemeye başladı. Yalnızca parmakları mı? Yüzünü de yalıyordu sıcaklık. Adam akıllı ısınmaya başlamıştı. Tezgaha bir müşteri yaklaştı. Muz istedi. Domatesler 3-4 kasa, cins cins, irili ufaklı. Fiyatları da değişik değişik. Elma kasaları da öyle, muz da öyle. Satıcı müşterisinin beğendiği kasadan muzu tartıveriyor. Parayı alıp kasaya atıyor. Birden çaydanlığın başında duran genci gördü. Tepesi attı. Şşt, kimsin sen bakayım yiğit? Ne arıyorsun orada? Genç ne diyeceğini bilemedi. Hırsızlık yapmıyordu ya, işte şuracıkta havaya geçip giden şu buharda ısınıyordu. Şuna bakın, bir de gülüyor. Çipil çipil pancar suratlı. Uhucu mu, balici mi nedir? Isınacak başka yer bulamadın mı pezevenk? Genç, sanki bu sözler kendisine söylenmiyormuş gibi elleriyle buharı avuçluyor, sıcaklığı vücudunun her yerine götürüp ovuşturuyordu. ''Beni mi gözetliyorsun ulan?'' ''Sana söylüyorum oğlum, duymuyor musun? Hırlı mısın, hırsız mısın, uğursuz musun, nesin? Git başımdan. Dükkanın bereketini mi kaçıracaksın?'' Genç boş gözlerle satıcıya bakıyordu. Satıcı baktı ki genç kendisini anlamıyor, kolundan tutup onu oradan uzaklaştırdı. Tezgahtan 5-10 adım öteye bıraktı. Yeter ısındın, hadi git buradan. Tezgahının başına döndü. Hadi ablalarım, abilerim, gelin, gelin bakın. Bir ara baktı, genç aynı yerde kazık gibi durmuş kendisine bakıyor. Acıdı. Müşterilerinin beğenmeyeceğini bildiği elmalardan 2 tane alıp ona götürdü. Al, al şunları da buradan git dedi. Genç buradan niçin gitmesi gerektiğine bir anlam veremiyordu ya, ellerine tutuşturulan elmalara da sevinmişti. Gülümsedi satıcıya bakarak. Elini tutuşturulan elmayı koluna bir iki sürttükten sonra keyifle ısırdı. Az ileride bir kalabalık gördü. Cenaze konvoyu mudur nedir? Yan tarafta da göl. Kalabalık gölün hemen kıyısında durdu. Bu da karıştı aralarına. Elleri yine kızarmaya başlamıştı. Olsun. Bu kuş böyle oluyordu işte. Çekmeyip de ne yapacaktı? Hem yalnız böyle soğuğun acısından kıvranan bir kendisi değildi ya. Bu insanlar niye toplanmışlarsa? Göle biri mi düşmüş? Araba mı uçmuş göle? Bu havada göle düşen anında donar vallahi. Eyvah, karı koca mıymış? Yanlarında çocuk da mı varmış? Ne olacak şimdi? Kim kurtaracak o zavallıları? Dalgıç mı gelecekmiş? Onlar gelene kadar? Kalabalık uğulduyor, gölde kıpırtı yok. Güneş ışınları yalıyor gölün yüzünü. Kalabalık gittikçe artıyor, her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse doğru dürüst ne olduğunu bilmiyor. Birileri görmüş bir arabanın virajı alamayarak göle uçtuğunu, hepsi o kadar. İnsanlar üşüyen ayaklarını yere vuruyorlar pat pat. Ellerini hohluyorlar, sıcacık ceplerine sokuyorlar sonra da. Birden bir kadın sesi tüm uğultuyu bastırıyor. Çantam, çantam, çantamı çalmışlar. Bak sen şu densizliğe. Herkes burada gölün dibindeki zavalları düşünürken Sen fırsat bu fırsattır deyip el alemin çantasını aşır. Hırsızı koydunsa bul. Kadının sesi giderek ağlamakta oluyor. Polis yok mu? Çantam gitti. Kadının çığlıkları gölün dibindekileri unutturdu neredeyse. Herkes bir şeyler yapmak istiyor ama kim kime durduk yerde bir şey diyebilir ki? O hırsız olacak vicdansız kim bilir hangi deliğe sıvıştı. Kalabalıktan bir ses yükseldi. Bulalım o namussuzu da atalım şu göle. Dalgıç gelinde onu da çıkarır nasılsa. Bulamadılar tabii ki. Ne yaptılarsa boşuna. Kadın süklüm püklüm gitti. Dalgıçlar geldiler, göle daldılar. Göle düşen arabayı bağladıkları halatlarla dışarıya çektiler. Arabanın içinde bir erkek cesedi vardı. Buralardan değilmiş. Tanıyan çıkmadı. Arabayı polis arabası çekip götürdü. Kalabalık dağıldı. Artık merak edecek bir şey kalmamıştı. Parmaklarını varlığını unutan gencin gidecek bir yeri yoktu. Bekleyen kimsesi de yoktu. Herkes aceleyle bir yerlere yetişmeye çalışıyordu. O rastgele yürüyecekti. Yetişmesi gereken bir yer yoktu. Neden geç geldiğini soracak biri de yoktu. Belki bir simitçi akşamın geç saatlerinde satamadığı kazık gibi olmuş simitlerinden bir tane kendisine verirdi. Işıklar tek tük yanmaya başlıyordu. Tıslan böceği. İşim acele. Gerçekten çok acelem var. Bu otobüs her zaman böyledir. Beni bekletmekten özel bir zevk mi alırlar nedir? Durakta da benden başka kimse yok. Güneş de bir kavurucu, bir kavurucu. Bir tıslan böceği acele acele gidiyor bir yerlere. Öyle hızlı ki küçücük çakıl taşı kırıklarının önünde bir salise kadar belki duraklıyor, kokluyor mu ne? Sonra aynı hızla bir başka çakıl taşı kırıntısının çevresini dolanıyor. O böyle son sürat koştururken kendimi devler ülkesine düşen Gülver gibi hissediyorum. Şunun telaşına bakın. Dakikalardır koşturuyor ama halen görüş alanımda. Önünü kesiyorum. Şöyle ayaklarımla bir üçgen yapıyorum. İki topuğumu birleştirerek hemen duruyor. Oysa ben istiyorum ki ayakkabımın üstüne tırmansın. Ben de onu gittiği yönde birkaç adım öteye bırakayım. Ömründe göremeyeceği bir kıyak anlayacağınız. Hangi tıslan böceğine nasip olur bu kıyak? Ne gezer? Anlayışsız böcek. Ölü numarası yapmaz mı? Hareketsiz duruyor. O böyle kıpırdamadan durunca fark etmeyeceğim güya. Benden kaçar mı? Bir adım geri çekildim. Onun ölçüsünü vursak belki de metreler gelir. Yemedi tabii. Halen kıpırdamıyor. Küçücük bir kum tanesi fırlattım üstüne. Yok, aldırmıyor bile. Yoksa ezdin mi zabaldıyı? İyilik edelim derken. Bak sen, şimdi durup dururken bir canlının canına girdik desene. Yahu kime ne zararı vardı ki şuncağızın? Bizimki de iş mi şimdi? Ayının malak sevdiği gibi. Otobüste gelmedi daha. Bizim tıslan böceği minicik kapkara bir zeytin tanesi gibi parlak parlak sindiği yerde kıpırtısız duruyor. Gerçekten öldürdün mü? Ayağımın burnuyla itekliyorum. Sırt üstü dönüveriyor. Bütün ayaklarıyla debelenmeye başlamaz mı? Hani ölmüştün köftehor? Ya yemezler senin basit numaranı. Hadi dön bakalım da kaç kaçabiliyorsam. Nicik ayağı var bunun. Mümkünü yok ayaklarının üstüne dönemez bu. Böyle bıraksam korkusundan çatlar vallahi. Zavallı belki de ilk defa bir insanla muhatap oluyor. Dur şuna yardım edeyim de görsün insanlık neymiş. Ayağımın burnuyla bana göre oldukça yumuşak bir biçimde düzeltiyorum tıslan böceğini. Doğrulur doğrulmaz kaçıyor oradan ama yürüyüşü bir garip olmuş. Sanki bir tarafa fazla yük bindirilmiş römörk gibi yan yan gidiyor. Acaba korkudan inle filan mı indi garibana? Yoksa ben güya ona iyilik edeyim derken bir yerini mi kırdım? Hep bu geç gelen otobüs yüzünden. Zamanında gelseydi ya, bak durup dururken zavallı tıslan böceğine eziyet ettik. Böcek bir tarafı yere değerek eski hızını kaybetmiş bir biçimde kaldırımın kıyısına yakın yine önüne çıkan her engeli koklayarak kokladığı engelin belki de işe yaramaz, kim bilir belki de tehlikesiz olduğunu anlayarak yürüdü gitti. Göz ucuyla baktım arkasından. Zavallı geçim derdinde. Kim bilir hangi yangınlardan canını kurtarıp gelebilmişti şu dakikaya. Yangın diyorum çünkü kaldırımın hemen kıyısındaki kuru otları yakmışlardı. Kalan otu çöpü de belediyenin grayderi kazıyıp atmıştı. Buna rağmen bu kaldırımda karıncalar tıslan böcekleri dolaşıyordu. Bunlar gaziydi sizin anlayacağınız. Gel gör ki gazilerden birini bendeniz gazi kere gazi etmiştim. Otobüs sıkkımı halen gözükmüyor ufukta. Durakta bekleyenlerin sayısı artıyor. Herkes kendi aleminde. Nereden bilecekler benimle tıslan böceği arasında geçen ince ilişkiyi? Gözüm hala onda. Durun durun, bu ne yapıyor? Kaldırımdan yola inmiş. Bununki resmen intihar etmek. Ya bir arabanın altında kalırsa ne olacak? Bilmez mi başına ne geleceğini? Koklaya koklaya, yan yata yata dolanıp duruyor oralarda. Demek ki yuvası buralarda bir yerde. Ne arıyorsa, ne yerse bilmem ki. Şunca ağzın karnı neyle doyar ki? Duraktakilerde bir kıpırdanma başladı. Otobüs geliyor herhalde. Herkes kartını çıkarttı. Seyrek duran insanlar sıklaşmaya, aynı yöne bakmaya başladılar. Çok geçmeden otobüs göründü. Bizim tıslan böceğinin umurunda mı otobüs? Aramaya, koklamaya devam ediyor. Ben de kartımı hazırladım. Gözüm onda. Ya ezilirse? Otobüs durağa yanaşırken yavaşladı. Tıslan böceği görünmez oldu. Kesin ezilmiştir. Benim hafif dokunmamla kolu kanadı kırılan bu zavallının üstünden koskoca otobüs geçecekti, sağ mı kalacaktı? İnsanlar binmeye başladılar otobüse. Gözüm yerde. Oralarda bir yerde ama nerede bu? Onun ölümüne ben neden oldum. Otobüs sıslayarak kapattı kapılarını. Zarar yok. Geç kaldım nasılsa. Öbür otobüsle de gitsem olur. Şu tıslan böceğinin başına bir şey gelip gelmediğini merak ediyorum. Otobüs uzaklaşıyor. Bir başıma kalıyorum durakta. Gözüm yerde. Bakıyorum, bizim parlak zeytin tanesi halen koklamaya devam ediyor. Yan yatmış yüklü araba gibi yan yan koşturarak. Yağmurlu bir gece. O gece ne kadar karanlıktı. Bir tek yıldız yoktu. Bir adım önümü göremiyordum. Dağlar taşlar dile gelmişti. Her yerden, her şeyden ses geliyordu. Rüzgar öyle bir sert esiyordu ki bu yaz ortasında üşüyordum. Ağaçlar, otlar, kayalar bile konuşuyordu sanki. Orman uğulduyordu. Ya keçiler doğanın bu susmak bilmez korosuna katılmışlar, ürkek ürkek hıçkırıyorlar, bir koşup bir duruyorlar, en ufak kıpırdamalarında yüzlerce şan ötüyordu. Ürker mürker ama bir yere gidemezlerdi. Bilmez miyim huylarını? Bir an önce kurtu bir yer bulmalıydım. Yağmur indim ineceğim diyordu. İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nde oku, yazları gel burada, bu Allah'ın dağında keçi çobanlığı yap. Yapmazsam ne olur? Ne olacak? Okul zamanı beş parasız kalıveririm. Kim bana harçlık yollayacak? Okul masrafları nasıl çıkacak? Keçilerin bir kısmı ağabeyimin, bir kısmı da köylülerin. Herkes keçi başına aylık 35 lira veriyor. Bir öğrenci için azımsanacak para değil. Benim çobanlığım akşam başlıyor. Akşamın alacakaranlığından sabahın alacakaranlığına kadar bana emanet keçiler. Gündüz ormancıların yanına gidiyorum. Oradan da ayrıca para kazanıyorum. Okul günlerini özlüyorum. Nasıl özlemem? Bir sürü arkadaşım var orada. Neşeliyimdir. Herkese kolay muhabbet kurarım. Herkesi de severim. Onların da beni sevdiğini sanıyorum. Bazıları kıskanıyorlar galiba. Olsun. Önemli değil. Sevenlerim var ya, arkadaşlarım soruyorlardı bazen. Ya Şener, sen bu neşeyi nereden alıyorsun? Senin hiç kederin derdin olmaz mı? Ben lafımı çekmem kimseden. Derim ki onlara, lan oğlum, ben sizin gibi hazır yiyici değilim. Benim kazandığım belli, harcayacağım da belli. Sizin gibi ne verirlerse diye beklemiyorum ki. Sizin beklediğiniz gelmezse mutsuz oluyorsunuz, suratınız asılıyor. Ben öyle değilim ki. Beni anlarlar mı? Anlamazlar. Anlasalar yeniden sormazlar. Rüzgarın şiddeti gittikçe artıyordu. Halen kapkaranlıkta ortalık. Keçilerin karartılarını görüyordum. Birbirlerine sokulmuşlar, burunları yerde. Böyle bir havada keçileri de alıp köye gitmek en iyisi. Eskiden olsa bir dakika durmaz köyü boylardım. Şimdi işler değişti. Yasakladılar keçi beslemeyi. Orman koruma kanunu var artık. Ormancılardan gizli besliyor köylüler keçileri. Keçiler ormana zarar veriyormuş. Bu kanun çıkınca köylülere bir süre tanınmış. Keçiler bu süre içinde satılacak, dileyen yerine koyun alabilecekmiş ama fırsatı ganimet bilen ölü soyucular hemen buralara da gelivermişler. Keçileri öldü pahasına almak istemişler. Hani mecbur ya bizimkiler keçileri elden çıkarmaya, keçi fiyatları birden 3-5 kilo et parasına düşmüş. Millet enayi mi bedava vermektense gizli gizli beslemeyi uygun görmüşler. Yoksa bu dağ başında bu saatte Şener'in ne işi olacak? Ormancılar zaman zaman teftişe çıkıyorlar, keçi çobanlarını jandarmaya yakalatıyorlar. Keçi başına bilmem ne kadar ceza kesiyorlar ya, yine de köylü keçilerini simsara kaptırmaktansa ceza ödemeye razı. Bu yüzden günahı diyenlerin boynuna ormancılarla keçi sahipleri arasında alavere dalavere yaşanırmış. İri damlalar önce bir iki aralıklarla serpiştirmeye başladı. Sonra acelesi varmış gibi hızlanmaya başladı. Damlalar yerden toprak, kuru ot kokusu yaymaya başladı. Sonra ne koku ne de bir şey kaldı. Bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Arada bir şimşek çakıyor, orman bir an için aydınlanıyordu. Bu tür yağmura alışkın keçiler kocaman bir halka oluşturmuşlardı. Yağmurdan korunmuyordum. Nasıl, neyle korunabilirdim ki? Bu yağmurda ancak bir saçak altı koruyabilirdi insanı. Ensemden içeri giren yağmura aldırmıyordum bile. Hayal alemine dalmıştım ya. Gerçi hayallerin de pek tadı tuzu yoktu şu anda. Yağmur fanilyama, çoraplarıma kadar işlemişti. Sabahları gündüzcü çoban gelir, keçileri sayar. Tamam, 376. Bu gecede kurtlara yedirmemişsin bir tekini bile şenerim, der. Devir teslim böyle yapılır. O keçileri yürütür bildiği yere doğru, ben de ona hoşça kal Hüseyin Ağa derim, giderim ormancılara doğru. Ormancılar kuru ağaçları keserler. Ben taşımaya yardım ederim. Ormancılar bana takılmadan edemezler. Bak Şener Efendi, okumaz da kovulursan okulundan, gelir ömür boyu kuru ağaç taşırsın ormanda. Orman adamı olursun bizim gibi. Akşama kadar yarı aç, yarı susuz, karnı doyasıya çalışmakla tükenir ömrün. Ben okumak için çalışıyorum derdim. Yoksa burada ne işim var? Daha rahat okumak için çalışıyorum burada. Aferin Hasan'ın oğlu. Sen akıllı çıktın. Ağabeyinden de akıllısın. Oku. Oku da uzayan kol bizden olsun. Buraları unutma. Sahi unuttum mu? Bu iyi yürekli insanlar olmasaydı ben yazları nasıl para kazanır da okuyabilirdim ki? Ana yok, baba yok. 8 kardeş kalıvermiş ortada. Kime ne denir, kimden ne istenir? Ağabeyim köyde ancak kendini geçindirebiliyor. Kardeşlerime kol kanat geriyor. O yaşta onca çocuğun babası olmak zorunda kalmış. Ben Şen Şakrak Şener, buralarda çobanlık, odunculuk yapacağıma, acaba yazları Ankara'ya gitsem daha temiz, daha rahat işler yapamaz mıydım? Beni bu ormana bağlayan mı vardı? 4 ay boyunca 3-4 ormancının yüzünü görüyordum yalnızca. Bir de sabah gelip akşam giden meslektaşım Çoban Hüseyin. Yağmur dinmek bilmedi. Yağdı, yağdı, yağdı. Sudan çıkmış sıçana döndüm. Ayakkabılarımdan sular fışkırıyordu. Ortalık hafiften aydınlanır gibi oluyordu. Uykusuzdum, üşüyordum. Ateş yakacak tek kuru çalı bulabileceğimi sanmıyordum. Bu keçilerden kurtulmalısın. Şimşek gibi bir düşünce geçti beynimden. Islak bedenimi buz gibi bir ürperme aldı. Nasıl olacaktı bu? Orman denetçilerinin her zaman gidip geldikleri yolları ezbere biliyordum. Saat gibidir onlar. Aynı yerden aynı saatte geçerler. Yakalanmalıydım. Ceza da umurumda değildi. Sürdüm keçileri aşağıya, yola doğru. Güneş doğmaya yakın dindi yağmur. Ortalık yummuş, arınmış, tertemiz olmuştu. Orman daha yeşil olmuştu sanki. Kuşlar şarkılarına başladılar hemen. Ben ıslaktım. Her yerimden şarıl şarıl su damlıyordu. Bir parça ateş olaydı şimdi. Buna imkan yoktu ama içimde beliren umut ışığı azaltıyordu üşümemi. Bu çobanlıktan mecburen kurtulmuş olacaktım, yakalatacaktım kendimi. Denetçilerin geçeceği yere yaklaştım iyice. Bıraktım keçileri yol boyuna. Korkumuzdan buralara gelemediğimizden el değmemiş otu bulan keçilerin keyfine diyecek yoktu. Doğrusu ben de keyifleniyordum. Güneş doğuyordu. Her yer kızıl bir renge bürünmüştü. Az sonra ısınırdı her yer ve tabii ben de kururdum. Elimden geldiğince kurulanmaya çalışıyordum ya, yanımda yedek çamaşır mı var sanki? Çoraplarımı sıkıp iyice salladım. Bir ağacın dalına astım. Üzerimde ne var ne yok hepsini iyice sıktım, yeniden giydim. Güneş doğmuştu. Az sonra aşağıdan gelen cipi gördüm. Beni ve keçileri görmemelerine imkan yoktu. Yine de birkaç kişiyi yolun kıyısına iyice yaklaştırdım. Ben de görülebilecek biçimde yol kıyısındaki bir taşın üstüne oturdum. Cip öyle hızlı geliyordu ki birden duramadı. İleride durdu, geri geri geldi, ayağımın dibinde durdu. Ben ıslak, üşümüş, bıkmış Şener, kılımı kıpırdatmadım. Cipten 3 adam indi, biri bizim köyün muhtarı, diğerleri orman denetçileri olmalı. İşlerinden biri, ''Bu keçiler senin mi?'' delikanlı dedi. ''Benim'' dedim, kısa ve net. ''Biz'' dedi, ''denetim memuruyuz.'' ''Biliyorum'' dedim. ''Bizden korkmuyor musun?'' ''Yo, niye korkayım ki sizden? Ceza yazarız, keçileri satarız öldü fiyatına. O zaman da korkmayacak mısın?'' dedi denetimci. ''Yazın, sattırın, nasıl olsa bir gün satılacaktı'' dedim. Denetim memuru ne dediyse, ne yaptıysa korkutamadı beni. Kararlı bir insan nasıl da cesur oluyormuş böyle. Sesinde incelik, tatlılık vardı, yok değildi. Alttan oluyordu, almıyor değildi. Beni azıcık korkmuş görse bırakıp gidecekti belki. Belki görmezden geleceklerdi. Kim bilir, ıslak halim dokunmuştu belki onlara. Bu idare etmesinin karşılığında da elbet mal sahipleri görecekti denetimcileri, ama ben bir daha böyle ıslanmayı göze alamıyordum ki. Yahu muhtar, bu nasıl adam böyle? Adeta boynunu ipi uzatıyor, hiç istifini de bozmuyor. Muhtar da üzgündü. Benden yana olmak istiyordu aklınca. Bu delikanlı üniversiteli memur beyler diyordu. Çobanlık yaptığına bakmayın. İstanbul'da okuyor ya, buraları da öyle sanıyor. Deli doludur biraz. Siz onun kusuruna bakmayın. Ağabeyinin yanına gidelim. Zaten bu keçilerin sahibi değil bu genç, dedi. İyi ya öylesi, dedi denetim memuru. Gider ağabeyiyle konuşur, öyle geliriz biz de. Sanki bana kaybolmam için bir fırsat tanınıyordu. Yakalamak istemiyorlardı beni. Yol üstünde keçi otlatılır mı be adam? Sen hiç duymadın mı orman denetçilerinin işini? Gözden ırak durulur değil mi? Bak şimdi sana ceza kesmiyorum. Sen bizi görmedin, biz de seni görmedik, tamam mı? Orman denetimcileri bana iyilik ediyorlardı. Olmaz olaydı böyle iyilik. Bir gece daha aynı şekilde geçirmek, sudan çıkmış balığa dönmek istemiyordum artık. Keçiler gider, çobanlık biter. Dayan oğlum Şener, şirretlik et. Keçilerimi nerede otlatacağımı ben bilirim. Sizden de iyi bilirim keçileri nasıl otlatacağımı. Bana emir veremezsiniz. Oğlum anlamıyor musun? Biz denetime geldik. Denetime. İstersek keçilerini sürer götürürüz. Dik kafalılık etme. Dik kafalıyım işte, dedim. Muhtar, bu çocuk ne konuşuyor böyle? Dedi denetimci. Oğlum sen ne dediğini biliyor musun? Muhtar, şuna bir şeyler söyle. Muhtar halen beni korumaya çalışıyordu. Öyle ya, sel gider kum kalır derler. Denetimciler sel, ben de kumum. Onlar gider biz kalırız. Yüz yüze bakacağız aynı köyde. Siz onu aldırmayın memur bey. Yağmuru yiyince aklı gitmiş bunun. Hallederiz, hallederiz. Allah Allah, sanki onlar beni değil de ben onları yakalamıştım. Suçluydum, hem de suçüstü yakalanmıştım. Ama suçumu görmezden gelmeye çalışıyorlardı. Muhtarın ısrarıyla cipe binip gittiler denetimciler. Ne olmuştu şimdi? Çobanlığa devam mı? Ne kadar da umutluydum, son günümdü. Çobanlık bitecekti. Ağabeyimin sürüsü haraç mezat satılacak, yapacak işi kalmadığından beni çağıramayacak, ben de Ankara'da daha güzel bir iş bulup çalışacaktım. Islanmayacaktım asla. Ne yapsam, ne yapsam. Kurmaya da başlamıştım. Üzerimden buhar çıkıyordu, gündüz çobanı geliyordu, elinde de azığım vardı. Ula Şener, diye bağırdı daha yanıma iyice gelmeden. Ula deli oğlan, sen bizi de ekmeğimizden edeceksin herhalde. Denetimcilere ne dedin öyle? Demek anında yetiştirmişler aramızda geçenleri. Ne demişsem demişim işte. Keyfim yoktu. Planım başarıya ulaşmamıştı. Halen ıslaktım, tandır gibi tütüyordum. Çoban iyice yanıma yaklaştı. Gülerek bana dedi ki, abin seni çağırıyor. Ormancılara gitmesin, eve gelsin, dedi. Hay deli oğlan, bu ne sudan çıkmış sıçan gibi olmuşsun, hastalanacaksın, bir kaya kovuğu da mı bulamadın sığınacak? Ne kapıp koyverdin kendini? Gel gel, acıkmışsındır, doyur karnını. Ben peynirli dürümümü yerken o da keçileri saydı. 375, 376. Bu yağmurda kurt bile ininden çıkamaz. Tamam, dedi. Ağabeyimle pek sohbetimiz olmazdı. İşin gücün arasında nerede ne zaman bulup da oturup konuşacaktık ki? Beni niye çağırdığını az çok tahmin ediyordum. Belki kızacaktı bana. Çoluk çocuğun rızkı, diyecekti. Ben de sizin için katlanıyorum bütün bunlara, diyecekti. Biz babamızdan bunu gördük, bunu yaparız, başka ne iş gelir elimizden, diyecekti. Ne derse desin, ben yine çoban olarak kalmıştım işte. Hadi eyvallah, dedim çobana, akşama görüşürüz. Güle güle Şenir'im, güle güle deli oğlan, dedi çoban. Yoldaşım, meslektaşım, arkadaşım. Tabii onu son görüşümmüş. Nereden bilecektim ki bu tek düze yaşantımın o an değişmeye başladığını? Keçileri, ormanı, yağmurlu geceyi, denetimcileri, ormancıları, çoban yoldaşımı son görüşümmüş. Ağabeyim sıkıldığımı, bunaldığımı anlamış. Şener, dedi, keçileri satacağız. 15 gün süre verdiler, müşteri arayacağız. Bu ne demekti benim için? 15 gün daha dağlarda keçi peşinde dolaşmak demekti. Değil 15 gün, bir gece bile dayanacak gücü bulamıyordum kendimde. 3 gün sonra sınavım var, dedim, okula gitmem lazım. Zavallı ağabeyim, ben okul, sınav dedim mi akan sular dururdu. Yaz ortası bu ne sınavı demedi. Sınav mınav yoktu, belki o da biliyordu bunu. Yol paran var mı, dedi. Bu gidebilirsin demekti. Bu keçi çobanlığı bitti demekti. Param vardı, ormancılardan almıştım. Çobanlıktan hak ettiğimi de ağabeyim alsındı, bir ara bana yollardı nasılsa. O yaz geri kalan tatilimi İstanbul'da geçirdim. Sultan Çiftliği'nde bir odun ardiyesinde iş buldum. Yine kuru ağaçlarla uğraşıyordum. 4. ayrımın sonu sayfa 60.